Ayrım 8. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 88. Bizans'a Anadolu aşısı. Artık Türkiye Cumhuriyeti egemenliği Tanrı'nın elinden alarak ulusa vermiş, din devletinin bütün kalelerini yıkarak laikliğin önündeki bütün engelleri kaldırmış ve tam anlamıyla ulusal bir hukuk devleti haline gelmiştir. 8 Nisan'da dini yargı yerini medeni yargıya, şeriat çağdaş hukuka bırakır. İstanbul dehşet içindedir. Kaç yüzyıldır süren alışkanlıklarını değiştirmekle yüz yüze gelmiştir. Belki binlerce yıldır bütün ilişkilerini tek kişinin buyrultularına eklenen din ya da tersine din yasalarına eklenen imparator, padişah, halife buyruklarına göre kurduğu yaşam biçimi allak bullak olacaktır. Herkesin davası ayrı ayrı kendi cemaat mahkemelerinde görülmekteyken şimdi tek cumhuriyet mahkemesinde görülecek. Elbette bütün girişim, oluşum ve duruşumlarda buna göre yeni baştan, üstelik hiç bilmedikleri bir yöntemle düzenlenecekti. Bu o kadar zordur ki değişimin coşkusuna kapılanlar dahi gün günden nasıl becereceğiz, ne olacak şimdi halimiz sorusunun burgacına takılmaya başlamıştır. Özellikle İstanbul'da çoğunluğu oluşturan azınlık mensupları, geçmişin bütün hayallerinin bir tek yasa ile silinip süpürülmesinden çok rahatsızdırlar. Ve İstanbul'da en çok okur yazarı olan da o kesimdir. Öyle olduğu için de basını en iyi izleyen, aynı okullarda, aynı sıralarda okumasalar da aynı çevrede bulunduklarından yazar ve yöneticileriyle yakın dostlukları kurabilen, daha da doğrusu okur ve sonrasında eleştirileriyle besleyen de elbette onlardır. Önceki davranışlarına bunu da ekleyen Gazi Mustafa Kemal, asitane basınına hiç mi hiç güvenmemektedir. Duyulan dehşetin o basın kanalıyla fırtına, şimşek ve yıldırımlarını sağmak amacıyla İstanbul'un ortasına bir paratoner yerleştirmekte gecikmez. Kurtuluş sürecini birlikte yaşadığı Yunus Nadi ile bir buluşmasında, "Bak çocuk, ne yapalım seninle?" diye söze başlar. İstanbul'da bütün bu cumhuriyet düşmanı hilafetçilere karşı savaşacak bir gazete çıkaralım. Adı da Cumhuriyet olsun. Yunus Nadi, Erzurum Kongresi'nden aldığı Misak-ı Milli kararını kabul eder etmez kapatılan Meclis-i Mebusan'ın Muğla Milletvekili ve yayınlandığı 2 Eylül 1918'den başlayarak işgale karşı Kurtuluş Savaşı yandaşlığı nedeniyle kapanıp açılan, kapanınca Eski Gün adıyla yayınlanan Yeni Gün'ün sahibi ve başyazarıdır. İşgal komutanlığının yakalayabildiği meclis üyelerini Malta'ya sürgüne göndermesi üzerine Nadir Nadi'nin güzel anlatımıyla evi basılır, Yunus Nadi eşi Nazime Nadi'nin çeyiz sandığına saklanır. Nazime Hanım sandığın üstüne oturarak arama bitinceye kadar kalkmaz. Görevliler gider gitmez de çıktığı sandığa matbaasını yerleştirerek Özbekler Tekkesi yoluyla Ankara'ya ulaşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Muğla Milletvekili olarak katılır. Yanıtı çok yanıl ve kesindir. Hay hay paşam, ben gecikmeden hazırlanayım. Ve İstanbul kendine gelip de yaylım ateşine başlarken hazırlıklar biter. Anadolu'nun yokluk, yoksulluk ve yoksunluğuna karşın emperyalizmin kan ve ateş sınavından başarıyla geçişinin üç aydın tanığı Yunus Nadi, Zekeriya Sertel, Nebizade Hamdi 7 Mayıs 1924 günü Cumhuriyet'e yayımlamaya başlarlar. Artık Bizans'ın ardak gövdesi köklerine kadar sarsılacaktır. Çünkü köhne bedenine Cumhuriyet aşısı olarak Anadolu çiliği kakılmıştır. Türkiye'nin başına Kürt çorabı. Kürt doğmak bir kimlik sorunudur. Tıpkı Arnavut, Çerkez, Laz ya da Türk gibi İnsanın değiştirmesi olanaksız altyapısı ve tıpkı ötekiler kadar saygıdeğer bir kimlik. Ama uyrukluk doğum kadar belli bir yaştan sonra seçime de bağlıdır. Tıpkı ABD yurttaşı, Meksikalı, Birleşik Almanya Cumhuriyeti yurttaşı, Hollandalı, Britanya İmparatorluğu yurttaşı, Hintli, Fransa Cumhuriyeti yurttaşı, İtalyan asıllılar gibi. Ortak topraklarda, ortak sınırlar içinde, ortak bir geçmiş ve geleceğin sahipliğini üstlenerek yaşamak da mümkündür. Koşullar el veriyor, bilgi, birikim ve gücü de yetiyorsa, öteki ırklara egemen olmak insan hakkı olmasa da kılıç hakkıdır. Olmuyorsa, kendi ırkının egemenlik alanına geçmek ya da uyruk değiştirmek seçenle tartışılmaz bir durumdur. Hele çocukları ABD yurttaşı olsun diye doğumu Amerika'da gerçekleştiren pek çok ayran bodalasının olduğu bir dönemde kendi istenciyle seçim kınanamaz. Ne var ki öyle bir seçenek söz konusu olduğunda hemen hemen tarihin her evresinde adı başka da olsa Meksika, Hollanda, Hindistan ve İtalya devletlerinin bulunduğu ama Nurettin Zengi ile oğlu Selahattin Eyyubi'nin kısa dönemi sayılmazsa geçmişin bütün yüzyılları bir yana günümüzde bütün Orta Doğu'yu batağına çekmekte olan Irak Savaşı'na karşın bir Kürdistan devletinin var olmadığı gerçeği unutulmamalıdır. Ama yine de Kürtlerin bir yerden başlayarak kendi ırklarına dayalı bir devleti kurma hakları hiçbir biçimde tartışılamaz. Ne var ki sınırların yeniden oluşturulması sürecindeki seçimle toplumun mutlak çoğunluğunun birliğini hiç göz ardı etmeden ve egemenliğin başat kuralının kayıtsız koşulsuzluk, yabancı desteğiyle kurulan devletin el gereciyle gerdeğe girenler eş anlamlı. Ve her ikisinin de kütüğüne piç yazdırmaya koşulduğu unutulmamalı. Üstelik güncel Orta Doğu'da el desteğiyle de olsa böyle bir hevesin Türkiye, İran, Irak ve Suriye için ne anlama geleceği bilinmeli. Kürt gerçeğini düşünürken bu temel koşul unutuldu mu meydana gelen kıyımların sorumluluğunu üstlenecek yüreğin sahibi olunmalı. Hamasi söylevlere, et tırnak masallarına, karpuç safsatalarına sığınmadan, moda heveslilerinin ırkçılık, zirzopların faşistlik, medya bülbüllerinin diktacılık, küresel züppelerin ilkellik, liberal monbeylerin milliyetçilik, yabancı sermaye medahlarının gericilik, oyunları bozulacak, politika esnafının komünistik suçlamalarını aldırmadan gerçeğin güneşine gözlüksüz bakılırsa görülecek şu. Bugün her aklına esenin Kürdistan diye haritalara yerleştirdiği bölgelerdeki Türkler ya da Kürt olmayan bütün insanlar, Araplar, İranlılar, Çerkezler veya Gürcüler. Oraları sömürmek amacıyla işgal etmiş emperyalistlerle Kürt han ya da beylerinin kırmızı bal mumu mühürlü çağrılarıyla gelmiş konuklar değil. En azından Kürt tarihinin bile erişemediği dönemden beri çarpışa çarpışa Kürtler kadar derine kök salmış ortak yurt sahipleridir. Bu bölgenin ayrı ırklara dayalı halkları Büyük İskender'le başlayıp İtilaf ya da Irak'ta olduğu gibi müttefiklerle noktalarsak 17. Haçlı Seferi'nin yazgı birliğini paylaşmıştır. Ortak yurtlarını omuz omuza savunmanın her tür kıyım, baskı, zulüm ve tutsaklığına katlanmış ve yengenin onur, sevinç ve şenliğini aynı coşkuyla kutlamışlardır. Enlil'den Kibele'ye, Yehova'dan Rabbül Alemin'e, bütün tanrılar, ortak inançları, Adem'den İbrahim'e, Musa'dan Zerdüşt'e, İsa'dan Muhammed'e, bütün peygamberler, komşuları, hemşerileri, bütün dinleri katmanlarında barındıran ortak mekan. Büyük İskender'den Kodaman Darra'ya, Alper Tunga'dan Keyhüsrev'e, Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'nden Batal Gazi ile Diyegenis'e kitlesel ve bireysel çatışmalar ortak masalları. Selahattin Eyyubi'nin Aslan Yürekli Richard'la serüveni ortak destanları. Şahin Bey ile Kara Yılan'ın koçaklamaları ortak türküleri. İbrahim Ethem kılığına bürünen Buda, Veysel Karani diye görünen Eyüp özgeçisi ortak özellikleridir. İşin ilginç yanı bir altyapı kurumu olan ırk kaynaşması çoğun mezhep ve meşrep birliğine karşın hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Ama birer üst yapı kurumu bulunan din ve devlet tarihin her döneminde birdir. Mezopotamya gök tanrıya taparken Anadolu, İran ve Araplar da aynı dindendirler. Yahuda'ya inandıklarında aynı, İranlı Zerdüşt olur, Kürtler de. Bizans Hristiyandır, Kürtler ona uyar. Araplar İslamlaşır, Kürtler ve sonra Türkler de. En zorba imparatorluklar bile din ve devlet birliğini sağlarken soykırım ya da evlenmeler ırkları eritip kaynaştıramamıştır. Bu yüzden Mezopotamya tarihin tüm dönemlerinde değişik ırktan halkların ortak yurdu olmuştur. Birlikte barış içinde yaşayabildikleri süreçte her ırk ve renk mozaiğine yurtluk eden topraklar gibi hem de bazen 3-4 yüzyıllık süreler boyunca güvenlik içinde bulunmuş ama ırklardan biri ötekileri alt etmeye kalkıştığında büyük acılar çekmiştir. Bu kalkışmanın pek çok gerekçesi arasında en fazla kullanılanı ırk, din ve mezhep ayrılıkları olmuştur. Ama temelde doğal kaynaklarıyla zenginliklerinin yabancı gözleri kamaştırmasından kaynaklandığı da tarihin tanıklığıdır. Örneğin Büyük İskender'inkinin ilk Haçlı Seferi sayarsak M.Ö. 356-323 yıllarında Makedonya'nın batısında göçebe Cermen aşiretlerinden başkasını bulamayız. Doğu ise yerleşik zenginliğin duş ülkesidir. Disiplin ve eğitim örneği Isparta askerlerini buyruğunuza alır. Aristo, bilginin insanları alt üst, uygar, barbar diye sınıflandıran öğretisini kafanıza yerleştirir. Buna bir de yitirilen egemenliği geri alma kutu eklerseniz, ırmaklarından altın akan, dağlarından mermer fışkıran, kentlere yolunun her türlü birikimi yükselen ülkelere sefer eylemez misiniz? Bunca kut bir araya gelmişse buna hiç kimse dübedüz soygun diyemez. Çünkü bilgi Aristo, Uygar'ın barbarı eğitme, hak ve görevi üzerine pek çok zorbaya, bin yıllarca geçerli olacak gerekçeleri Organon'un da daha baştan hazırlamıştır. Zaten İskender sonrasında çok tanrılılık ya da salt genişleme görünümünde olsa da ticaret yollarını denetim amacı nedeniyle Haçlı seferleri sayılabilecek Atina ve Roma egemenlikleri, yani eski kolonilerin ana yurdu sömürülmesi aynı gerekçeye dayanmamış. Bu yüzden Anadolu uygarlığı hep Yunan ve Roma'ya tarihlenmemiş midir? Yakınmamız, Anadolu insanının kendi içindeki uzlaşmazlık yaralarını kalkınma ve gelişme merhemi, bilincindeki aşağılık duygularını bilim ilacıyla onardıktan sonra düzelteceği bir tarih saptırması olduğundan geçelim. Din kavgaları. Gelelim herkesin uzlaştığı din kavgalarına. 10. ve 11. yüzyıl Hristiyan dünyasının doğu, batı ve güneyden Müslüman baskısıyla bunaldığı dönemdir. Bütün ticaret yolları İslam'ın elindedir. Anadolu ve Filistin Selçuklu Türk, İspanya Berber Endülüs'tür ve Beytül Hikme'nin matematiğe Hindistan'dan sıfırı, felsefeye Atina ve İskenderiye'den doğa kuramını katarak sağladığı birleşim. 12. yüzyıl Endülüs'ünde İbn-i Rüşdeli ile Farabi'den ansiklopediyi, İbn-i Sina'dan tıp ve felsefeyi, Biruni'den Muhabbarat'a ve astronomiyi, Hayyam'dan takvimi, El-Cabir'den adı üstünde cebiri öğrenerek Engizisyon'a karşın Rönesans'ını hazırlarken Avrupa'nın kuzeyi şeytan taşlamayı ekleyerek İskender döneminin aynı. Pierre Lhermitte ile yoksul Gautier'i eşek sırtında Avrupa'yı dolaştıran amaç Tanrı'nın rızası olabilir. Kutsal Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmak az sevap mı? Ama sevap yollarına dökülen ilk Haçlılar aynı inançta olmasa gerek. Macaristan'la Balkanların zenginliğiyle karşılaştıkları an, talana giriştiklerini yazan kendi tarihleridir. Artık Hristiyanlık ya kendi yoksulluğunu besleyemez ya günümüzdeki gibi varlığına varlık katmak söz konusu oldu mu bulduğu ilk gerekçeyle Tanrı'ya sığınarak doğunun zenginliklerine saldıracaktır. Ne ki her zengin gibi doğu da varlığını korumazsa yok olacağını bilir. Anadolu sınırlarını aşan milyonluk soygun çetelerini zenginliği yerine kutsal ambalaj içinde şehitliği sunmakta bir an bile duraksamaz. Kürtlerin Selahattin'i Eyyubilerinden Türklerin Kılıç Arslanı'yla Mustafa Kemal'ine kadar bütün komutanları bu nedenle ortak kahramanlardır. Haçlı seferlerinin 1918'in Aralık ayında başlayan sonuncusu da Hristiyan azizlerinin akıbetini uğramaktan korktuğu için olsa gerek din öncesi döneme dönmüştür. Amaçları kutsal toprakları Müslüman zulmünden kurtarmak değil, barbarları uygarlaştırmaktır. Ancak bu seferlerin hemen tamamı da doğunun yeraltı ve yerüstü zenginliklerini acımasızca yağmalamış, Anadolu bozkırlarında ölen ölmüş, kılıç artıkları bir süreliğine egemen oldukları kentlerden sökebildikleri bütün değerlerle kurtardıkları canlarını geldikleri yerlere götürmüşlerdir. Sonuncusu ise hala kanayan yaradır. Birinci Dünya Savaşı sürecinde değerini gösteren ve Orta Doğu'da pek bol olduğu o günlerde de çok iyi bilinen petrol, günümüzde bile savaşların nedenidir. Hasta adam, Osmanlı İmparatorluğu, kendisi sezemese de birinci paylaşım savaşına girdiği gün ölmüştür. Yeryüzünün üç ana karısına yayılmış bir cenazenin pek çok kalıtçısı bulunacaktır. Yağmacıların herkesin önce üşüşmesi neden şaşmalı. Petrol, zenginlik ve sömürünün en açık kaynaklarından biridir. Öyleyse içe sindirilmese de kabullenilmesi zorunlu gerçeğin altını çizebiliriz. Emperyalizmin çıkarına dokunacak her girişim ya da gelişme karşısında önlem alması hem hakkı hem ödevidir. Ayrılık tohumları serper, ırk ve mezhep çatışmaları çıkartır, hatta gücü yetiyorsa boydan boya işgal etmekte duraksamaz. Bu denli de çıkar çatışmalarına sahne olabilecek yerlerin huzur ve güvenliğinin tek kaynağı bölge insanların ortak bilinç ve dayanışması ile direncidir. Bu olmadı mı hem elindekini kaptırır hem birbirinin gırtlağına sarılır. Ulusal Kurtuluş Savaşı kanıttır. Antep, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Maraş, Siirt, Urfa, Van Arap, Fars, Gürcü, Çerkes ve Kürtleri Amerika, İngiltere ve Fransa'nın işgaliyle karşılaştıkları an Türk hemşerileriyle ortak direnişe geçmiş, öleni şehit, kalanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve uyruğu, eşit hak ve yükümlülük sahibi yurttaş ve Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene ünlü söylemiyle ulusu oluşturmuşlardır. Erbil, Musul, Halep Türkleri Arap ve Kürt kardeşleriyle Emir Faysal'ın çevresinde İngiliz, Fransız ve Amerikalılarla uzlaştıklarından İngiliz, Fransız ve Amerikalılarla uzlaştıklarından Önce İngiliz, Fransız sömürgesi ya da o günlerin incelikli deyimiyle mandası, sonra da Irak Krallığı ile Suriye Cumhuriyeti'nin uyruğu kalmışlar. Ahvaz, Kirman, Zenjan Kürt, Türk ve Arapları ise İran'la yazgı birliğinde İngiliz-Sovyet ortak yönetimini kabullenmişlerdir. Gerçek, yalın olduğu ölçüde de acıdır. Ya kabullenir, doğruya yaklaşırsınız, ya mazeretlerin ardında acıyla yaşarsınız. Musul'un Türkiye yüzü. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Başkanı Gazi Mustafa Kemal de, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa da gerçeği en yalın ve acı yanıyla yaşamışlardır. İşte diğeri askerinin nöbet beklemediği toprağa sahip olunmayacağıdır. Hem birikimleri hem yaşam deneyimleri göstermiştir ki kağıt üzerine yazılan sözleşme ya da antlaşmaların geçerliliği kabule dayanır. Yitiren toplum ve önderleri hiçbir direniş göstermez, hatta bunu bir başarı gibi kabullenirse hükmedilir. Ama bir kişi ya da kitle yaslayarak başkaldırdı mı, ya onu yok etmek ya da anlaşmayı değiştirmek gerekir. İnsanımız Monroe'dan sonra yaşadığı gerçek budur. Yurdu tehlikeye girdiğinde başkaldıran Türkiye toplumu kendi çıkarlarını kendi andıyla belgelemiştir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde kararlaştırılan sınırlar ve dilekler hem son Osmanlı Meclisi mebusanında hem 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ulusal ant adını alarak vazgeçilmez bir yasaya dönüşmüştür. Yasanın yenilikler gerçekleşip bütün sınırlar askerin nöbetine teslim eğleninceye kadar savaşı zorunluluklar. Savaşsa tükenmez kaynaklar, sürekli desteklenen insan gücü demektir. 9 Eylül 1922'de İzmir'e varan ordu, her ne kadar resmi kayıtlarda yitik sayısı 10 binin biraz üzerinde görünüyorsa da işgallerin Kırım'ı, işgale dayanan azınlık çetelerinin özellikle genç erkeklerin toplu kıyımıyla ilk meclis tutanaklarında 500 binden fazla gösterildiği gibi oraya Anadolu'nun tüm kaynaklarını kullanarak gelmiş, vuruşabilir insanının tamamını cepheye sürmenin çelengini takmış ve emperyalizmi süperi uydusuyla yenerken birikim, olanak ve özverisinin tükenme sınırına gelmiştir. Yazık, bu sınır ulusal andının sınırlarıyla çakışmamıştır. Acaristan ve Batum, 15. Kolordu'nun 3 ülkeyi işgalinin ardından ana yurduna gerekli silah, para ve dost güvenliğine bedel olarak Sovyetler Birliği'ne bırakılmış, Musul'u halkının seçimine karşın işgale gücü yetmemiştir. Bunda Anadolu yoksulluğunun payı elbette büyüktür. Ama Anadolu'nun koşulları Antep, Maraş, Urfa ve Çukurova için farklı değildir ki. Musul'un Arap, Çerkez, Fars, Kürt ve Türkmenleri tıpkı Anadolu'dakiler gibi yabancı işgaline direnselerdi, Lord Curzon, Lozan'da açıkça kılıç hakkından söz edebilir miydi? Ne kadar çarpıcı. Oysa günümüzde o günün meclis ve yöneticilerinin o yalın gerçekçiliğini, aymazlık, kişisel diktalarını bir an önce pekiştirmek amacıyla emperyalizme ödenmiş bir bedel sayılmasa bile en azından beceriksizlik diye tanımlamak ne kadar kolay olurdu. O büyük mecliste o söylence yöneticiler de bilmektedirler ki Musul çoktan gitmiştir. Ele geçirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının Musul'u işgalinden başka çare yoktur. Savaşı rahat koltuklarında televizyon ekranından izleyenlere anlatmak zor. Ama sahte kahramanlıkları bir kenara bırakarak incelersek, ordu ilk hedef olan Akdeniz'e ulaştığında fişekliğindeki son mermiyi de harcamış, yeniden ateş edebilir hale gelmesi imalat-ı harbiyenin takatine kalmıştır. Üstelik yeterli cephanesi olsa da halkın istemediği bir kurtuluşu hiçbir ordu gerçekleştiremez. Bu yaklaşımdan ötürü Musul, olsa olsa emperyalist çıkarlara yem ve Lozan'a İsmet Paşa Başkanlığı'nda gönderilen Dr. Rıza Nur ve Hasan Saka Beylerle yardımcılarından oluşan kurul için bir entrika aracı olabilirdi. Doğrusu bunu da başarmıştır. Musul'un Lozan yüzü. Çünkü İngilizlerle Fransızlar Musul ve Kerkük topraklarındaki petrol yataklarını daha savaşın ilk günlerinde paylaşmışlardır. Hem de efendileri Amerika ve ortakları İtalya ile Rusya'ya haber bile vermeden. 1916 Sykes-Picot gizli anlaşması Türkiye'ye %10 oranında mülkiyet payı, Fransa'ya %25 ortaklık bağışlarken İngiltere'ye aslan payını çoktan vermiştir. İş ortaya çıkınca başta asıl patron Amerika, ortakları kıyameti koparmış, bunun üzerine paylaşım savaşın sonuna ertelenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve temsilcilerinin elindeki tek koz budur. Ve İsmet Paşa ile arkadaşları kozlarını kullanmakta duraksamazlar. İlkin yüksek oranda pay önerildiğiyle Paris ve Londra'yı birbirine katarlar. İngiliz petrolcülerine Fransa aradan çıkarılırsa paylarını %75'lere çıkarmayı, Fransız yetkililerine ise İngiltere aradan çıkarılırsa %50 pay önerirler. Resmi tutanaklara bile yansıyan kaygılar ortalığın nasıl karıştığını göstermeye yeter. Türklerin toprak isteklerinin yerine getirilmesi karşılığında petrolün çok büyük bir bölümünden vazgeçebileceğini açıklaması bütün ağızların suyunu akıtmaya yetmiştir. Petrolcüler için önemli olan dağların, vadilerin, ovaların kıraç yüzü değil, altındaki çok zengin petrol göletlerinin hortumlanmasıdır. İngiliz petrolcüler sınır sorununda düzenleme için hükümetlerine baskıya başlarlar. Fransızlar daha ilk girişimde, İngilizler yumuşatılırsa her şeyi kabule hazır görünmüşlerdir. Musul petrolünden kapmayı düşledikleri aslan payının tehlikeye girdiğini sezen Amerikalılar anında dehşete düşerler. Büyük patron olarak taraf görünmektense gözlemci kalmayı kendileri mi, ileride toparlanan Sovyetler Birliği'nin sıcak denizler ve komünizmi yayma hevesine karşı ABD kozunu kullanma düşüncesindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi mi istemiştir tam bilinmiyor. Bilinen Musul, İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında paylaşılırsa açıkta kalacaklardır. Düveli muazzama, süper güçler yediği sopayla öğrenmiştir ki Anadolu'dan alınan bile elde tutulamamıştır. Ele geçirdiğinden pay koparmak ise ancak bağışına kalmıştır. Küçük dağları yarattığına inanılan süperlerin düştükleri açmaz pek eğlencelidir. İsmet Paşa zaten kendinin olmayanı önlerine atarak petrolcüleri birbirine çarptığı günden beri randevu peşinde koşan Amerikalılarla buluşmayı kabul eder. ABD temsilcileri McGrew ve Amiral Child'ın petrol konusundaki kaygılarını anlayışla karşılar. İngiliz ve Fransızların Türkiye'yi öne sürerek Amerikan çıkarlarını kısıtlayacağı görüşünde birleşirler. Oysa Türkiye, Musul petrolünü Amerikalılarla yarı yarıya paylaşmaya hazırdır. Temsilcilerin iştahları kabarmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştır. McGrew hemen şifreyi hazırlar. Gece yarısından çok sonra Lozan'dan çekilen telgraf elektrik hızında okyanusu aşar, gün ortası Beyaz Saray'da bekleyen Başkan Wilson'la petrolün en büyük patronu Rockefeller'e ulaşır. O an gönderdikleri onay, Lozan postanesinde sabırsızlanan Amerikan delegelerinin eline tutuşturulur. Türkiye-Amerika ortaklığı gerçekleşmiştir. Artık iç rahatlığıyla biraz uzanıp yarınki tartışmalara güvenle girebilirler. Varılan anlaşma uyarınca Türkiye, Musul'u bütün hakkıyla isteyecek, Amerika onu bütün gücüyle destekleyecek. İngiltere ile Fransa ister istemez boyun eğecek. Ve anlaşmanın hemen ardından Türkiye topraklarından Amerikalıların çıkardığı petrolü iki ortak yarı yarıya bölüşeceklerdir. Musul, ilk kez İsmet Paşa gibi bir gerçekçinin gözünde bile somutlaşmış, meclisin Kurtuluş Savaşı'na katılmadığı gerekçesiyle yine de zorlanarak ulusal ant sınırlarının dışına çıkardığı Musul, elle tutulacak kadar yakınlaşmıştır. Haksız sayılmaz Avrupa'nın patronu, Türkiye'nin ortağıdır. Bunun sadece bugün değil, o günde önemini belirtmek için Lozan görüşmelerinin başladığı 1922 yılında bile Amerika'nın Fransa ve İngiltere'den 27 milyar dolar alacaklı savaş boyunca Almanya ve ortaklarına karşı çarpışmış 3 milyon 500 bin gönüllüsünün neredeyse 2,5 milyonunun hala Avrupa'da bulunduğunu, üstelik 4 deniz piyadesi taburunun Anadolu bir alayının Kafkas topraklarında kaybolduğunu bilmek yeter. Amerika yitirdiğinin diyetini çok daha kısa zamanda alabilme olanağı bulmuştur. Doğrusu Türk kozu Amerikalılar için tam zamanda kullanılacak bir yedek akçe olmuştur. 8. ayrımın sonu, sayfa 98.